bölümüne hoş geldiniz. Ben Ece. Bu bölümde çocuk konuşacağız. Dun dun dun. Evli bir kadınsanız en çok aldığınız soru: çocuk ne zaman, hamile misin? Olabilir. Özellikle bu durumda olan yoldaşlarım için bu bölüm. Aynı zamanda çocuk yapmak istiyor muyum, istemiyor muyum emin değilim diyenler için. Aynı zamanda istiyorum ama şu an değil diyenler için. Bence herkes kendinden bir şey bulabilir bu bölümde. Şu anda hayatınızda çocuk bir konu olmasa bile bir noktada bu konu konuşuluyor. Hayatın çünkü bir parçası, yani çocuk. Soyumuzu devam ettirme konusu. Başlamadan önce sponsorumuz Hayvel'den bahsetmek istiyorum. Hayvel online terapi sunan bir platform. Birçok farklı terapist var. İyi hissetmek, kendinizi anlamak, hayatı anlamlandırmak, ne istediğinizi fark etmek, ilişkilerinizi daha iyileştirmek, kendinizi daha iyi ifade edebilmek gibi birçok şeye yardımcı oluyor terapi. Ben de hayatımda çok fazla faydasını gördüm. Hayvel tamamen online olduğu için istediğiniz zaman istediğiniz yerden yapabiliyorsunuz. Şu an gerçekten terapi fiyatlarının uçtuğunu biliyorum. Ama Hayvel'de hala ulaşılabilir fiyatlar mevcut. Özellikle benim kodumu kullanırsanız ilk seansınızda %10 indirim alabilirsiniz. Yoldayız 10 koduyla. Çocuk konusu nereden çıktı, şimdi ona geçelim. Öncelikle benim çocuğum yok ama var. İki tane küçük tüylü çocuğum var. Medi ile Sufle, eğer biliyorsanız iki tane köpeğim var. Sufle'yi 6-7 sene önce sahiplendim. Bir sokak köpeği. Medi'yi de Can eşim sahiplenmiş. Biz tanışmadan önce. İkisi birbirlerine çok benziyorlar. Çok fazla insan ikisini ayırt edemiyor. Ama tanısanız edersiniz gerçekten. İkisi bambaşka karakterler ve tiplerdir. O kadar çok benzemiyor aslında. Sadece uzaktan siyah tüylü oldukları için benziyor gibi gözüküyorlar. Yani yaklaşık 6-7 senedir benim bir köpeğim var. 4 senedir kadardır da iki köpeğim var diyebilirim. Ve köpek sahibi olmanın ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu biliyorum. Hayatımda değişik bir dönemde sahiplendim Sufle'yi. Yalnız yaşamaya yeni başlamıştım, bir belki 6-7 ay. Belki bir sene olmamıştı yani, daha yani belki olmuş muydu? Öyle bir şey, bir sene civarında yalnız yaşıyordum ve köpek istiyordum. Yani gerçekten neden istediğimi hatırlamıyorum. Hani hayatındaki bir sonraki adım köpek gibi geliyordu. Ne kadar zor olacağını o zaman da bilmiyordum, gene çok cahilliğimden. Ama eğer izlemek isterseniz YouTube'da bir videom var, köpek sahiplenmek diye. Cezargıt köpek diye search ederseniz bulursunuz. Gerçekten Sufre'yi ilk sahiplendiğim birkaç ayda neler çektiğimi dinledikten sonra kendimden dedim ki, yani bunları bilsem muhtemelen sahiplenmezdim. Şu anda geldiğimiz noktada köpek sahibi olarak tekrar en baştan sahiplenmek bile gözümde büyüdü şu an. Çünkü o, tabii ki zaman içinde köpek size alışıyor, siz köpeğe alışıyorsunuz ve hayatınızda bir rutin oluşuyor ve artık o yavru köpek sorunlarından kurtuluyorsunuz. En baştaki böyle bir yıl gerçekten karambol. Sanırım gerçek çocuklarda da böyle oluyor. Henüz çocuğum yok, bilmiyorum ama konuşacağız tüm bu konuları. Bu konuyu neden konuşmaya karar verdim? Eğer Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Sufle ile biraz zor birkaç ay atlattık. Nisan ayında Sufle'nin ağzında Nisan değil aslında, tam Bali'den döndük. Mart sonunda ben Sufle'nin ağzında bir kuru yara gibi bir şey fark ettim. Severken, dokunurken, çok ben dokuna dokuna seviyorum, her yerine dokunuyorum. O yüzden bence önemli bir şey hayvanınızı, evcil hayvanınızı böyle kontrol etmek, dokunmak, bir yerlerine bir şey var mı, bir şişkinlik var mı, yara var mı, bakmak gerekiyor. O şekilde fark ettim ben de. Ve bir yara buldum ağzında, veterinere götürdüm. Veteriner dedi ki, bu bir şey değil, herhalde ağzını bir yere sürttü, çarptı, yara olmuştur, geçer dedi. Geçmedi bir hafta sonra ve ben zorla biraz biyopsi yaptırdım. Yani bir parça alıp laboratuvara gönderdiler. Ve laboratuvardan sonuç geldiği gün, o dönem gene çok karamboydu çünkü taşınma sürecindeydik aynı zamanda. Ve yine Cansu Londra'daydı. O akşam Cansu'yla yemekteydik. Can sonradan bizle buluştu, sonradan yemeğe geldi. Ve o gün yemeği yedik, bitti falan, çok güzel. Takside dönerken eve, Can dedi ki, bu arada tam ben yemeğe gelirken veterinerden aradılar. Ve kanser çıkmış. Ve canın bana yemek boyunca bunu söylememiş olması bile, bunu kendinde tutması, taşıması, hani benim en azından 2 saat daha hani keyifli zaman geçirebilmem için bunu taşımış olması bile hani ne kadar harika bir insan olduğunu gösterdi benim için. Ben tabii takside eve gidene kadar ağla ağla ağla, ama niye ağlıyorum? Sanırım ilk defa sufleyi kaybetmekle bu kadar yakından yüzleştim. Tabii ki biliyorum ömür boyunca beraber olmayacağız. O benden önce gidecek bu dünyadan, biliyorum. Ama ilk defa bu kadar gerçek ve yakın oldu bu. Saf bir hüzün var. Öyle ağlıyorum yani. Böyle aşırı korkuyorum ne olacak ne olacak konu düşünmüyorum bile. Sadece çok hüzün. Hani bir çok sevdiğiniz bir şey kaybetmenin gerçekliğiyle yüzleştiğinizde gelen böyle o rengi mavi olur ya. Mavi bir böyle ağırlık. Bizi başka bir hayvan hastanesine yönlendirdiler. Onkoloji bölümü olan bir hastaneye. Orada başladı bu sefer serüvenimiz. CT scanler, işte ciğerlerine inmiş mi, başka bir yere daha yayılmış mı kanser diye. Fakat çok şanslıyız ki birazcık da işte annenin, sahibinin ne kadar dikkatli olmasının önemini gösteriyor bence bu. Erken fark ettik. Yani herkes şey diyordu bana hastanede ve veterinerde. Nasıl fark ettiniz ya? Nasıl fark ettiniz? Çünkü o kadar büyük bir şey değil. Gerçekten minik bir yara var gibi ağzında. Hani şey yapmayabilirdim, dikkate almayabilirdim, geçer diyebilirdim. Bir de en sonunda şey, bir köpek değil, öyle çok sıkıştırılmaya gelmez. Ağzını açıp bakamazsın yani. Hırlar, ısırmaya kalkar yani. Öyle prensesim benim. Medi öyle değil mesela. Medi hamur gibi yoğurabilirsin, hiçbir şey yapmaz. Ama sufle birazcık prenses. O yüzden hani ağzını açıp bakamazdım da. Tamamen burada bir yanlışlık var ve halinde tavrında hiçbir şey yoktu. Yemek yiyor, oynuyor, koşuyor. Keyfi çok yerinde yani, yanlış giden bir şey olduğunu gösteren bir şey yok. Annelik içgüdüm dışında ve o küçük hissiyat, elimle hissettiğim şey dışında. Neyse ki erken teşhis konulduğu için başka bir yere yayılmamıştı. Ameliyatla alınabilir bir parçaydı ağzından. Fakat doktor dedi ki ben burada testleri yaparken bir parça daha gördüm. Ondan da bir biyopsi aldım. Eğer o da kanserse ağzından çok büyük bir parçayı kesmemiz gerekecek. Yani üst dudağın neredeyse sağ tarafını tamamen kesmemiz gerekiyor. Bu da demek oluyor ki ağız işlevini kaybediyor. Yani yeni bir ağız yapmamız gerekiyor. Yeni bir ağız dudağı, dudak yapmamız gerekiyor sufleye. O yüzden başka bir parça alacak cerrah ve oraya onu dikecek. Bir bu opsiyonumuz var, bir radyoterapi opsiyonumuz var. İşte 10 gün boyunca radyoterapi görebilir falan, ama sufle için hem çok stresli bir süreç olur radyoterapi görmesi. O an, çünkü her seferinde her gün uyuşturulması gerekiyor. Çünkü sabit durmuyor hayvan, yani insan gibi değil. Aynı zamanda yol, yani suflinin hayatta en sevmediği şey arabaya binmek. Ve çok uzakta hastaneler hep. Londra'nın böyle 2 saat uzaklığında falan. O yüzden git gellerimiz bile çok yorucuydu yani sufleyle. Neyse, sonuçta biz ameliyata karar verdik. Fakat tüm bu süreçler, testlerin yapılması vesaire, müthiş maliyetli şeyler ve ben ilk defa kendime bu kadar çaresiz, ya çaresiz diyemem, çare bulacağımı biliyordum. Ama hani böyle benim için, bizim için öyle bir şeydi ki bu, hani al tamam fırlat hemen sokun ameliyata diyebileceğimiz kolaylıkta bir şey değildi. O yüzden biraz bizi zorladı yani. Beni zorlayan şey oydu. Hani böyle direkt hemen şimdi yapın, yapılması gereken her şeyi diyememek hani beni çok kötü hissettirdi. Yetersiz hissettirdi. Evladıma, çocuğuma yetemiyorum gibi hissettirdi ve korktum tabii ki. Ben bu miktar toparlayana kadar ya kanser daha da çoğalırsa, büyürse falan diye. Fakat konfirmasyonunu aldım ki hani o haftalar içerisinde çok bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz dedi cerrahı. O yüzden sufleyi Mayıs ayı sonunda ameliyata aldık. Ameliyat başarılı geçti. Çok şükür. Şu anda bir hafta sonrasındayız ameliyatın. Kafasında o konisi var. Nefret ediyor, antena gibi kafasında. Uyuyamıyor o yüzden çok fazla. Çok hareket ediyor. Çok sürekli silkelenmeye çalışıyor. Ama biz de yanımızda uyumasını istiyoruz. Bir şey olur duyalım diye. O yüzden geceleri bizi de uyutmuyor. Şu an silkelendi mesela, belki duymuşsunuzdur arkada. Kapı kapalı ama. Antibiyotikleri var, ağrı kesicileri var ama keyfi yerinde, sadece kafasındaki şeyler rahatsız oluyor. Biraz da kaşınıyor tabii ki yanağı, ağzı. O yüzden kaşıyamadığı için de ayrı huysuzlaşıyor. Ama onun dışında suflem hala benim suflem. Umarım uzun yıllar daha bizimle olur, ama bu dönem bana şeyi gösterdi. Gerçekten bilmiyoruz. Ne zamanlamamız, ne verildi bize, ne biçildi, kaderde ne var bilmiyoruz. Hani umduğumuz var, istatistikler var falan ama biz istatistiklerin bir parçası mıyız yoksa dışarıda kalan mıyız bilmiyorum. Ve benim için farkındalık şuydu. Her korktuğumda, her tüm bu süreç boyunca, her ağladığımda bu şey gibi bakmadım bu duruma hiç. Ah bizim başımıza niye geldi? İşte ne şanssızlık, ah kahretsin. Hiç bir kere bile böyle bir şey düşünmedim. Hep çok üzülüyorum, çok üzgünüm. Ama iyi ki vardı bu. Bu çocuk benim hayatımda, iyi ki geldi. İyileşmesini çok istiyorum. Ama bu şu an hissettiğim bu hüzün, bu acı aslında ne kadar çok sevdiğimi gösteriyor bana ve bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey bu kadar sevebilmek ve bu kadar üzülebilmek. Çok güzel bir şey. Yaşamanın anlamlarından bir tanesi bu bence. Bu dünyada olmanın, insan olmanın. Bu acıyı ve bu sevgiyi bir arada hissedebilmek. Hissedebildiğini görmek. Güzel yani, böyle sanki nasıl diyeyim, çok kalbinizi yırtıp parçalayan bir film izlersiniz, ağlarsınız falan yani. Ama çok güzel filmdi dersiniz. Öyleydi. Bu ay öyleydi. Evet, kendimi toparlıyorum ve çocuk konusuna geçiyoruz. Bu konuda söyleyecek çok şeyim var. Baştan söyleyeyim, ben çocuk istiyorum. Anne olmak istiyorum. Ama şu an değil. Ve bu düşünceme, bu kararıma nasıl geldiğimi, nelerin zihnimi kurcaladığını, artılarını, eksilerini nasıl tarttığımı konuşacağım bu bölümde. Öncelikle ben kendimi bildim bileli çocuk istiyordum. Yani ben belki lisedeyken de hani evleneceğim ve çocuk yapacağım diyen kızdım. Ve ne kadar erken yaparsam o kadar iyi, çok yaş farkı olmasın, genç anne olmak istiyorum ben diyen bir kızdım. Bunları neden söylüyorum hiç fikrim yok. Hani internette, belki o zaman internet de çok yoktu ben çocukken. Televizyonda genç anneler görüp onlara mı bakıyordum, hoşuma mı gidiyordu, hiç fikrim yok. Ya da annemi belki kendime, gerçi annem beni 28 yaşında doğurmuş. Çok da benden, şu anki halinden daha genç yani, ama yani ben de herhalde 28 falan gibi doğururum gibi bir rakam vardı lisedeyken kafamda. Bu rakamı nereden uydurdum bilmiyorum. Herhalde kendi annem o yaşta doğurduğu için diye. Fakat 28 yaşımda doğurmadım tabii ki. 28 yaşımda evli bile değildim. Evliydim ya da 28 yaşında mı evlendim ben? Öyle bir şey. Ay, insan niye hatırlamıyor? Evet, 28 yaşımda evlendim. Aynen. İş ciddiye bindikçe ben tırıs tırıs uzaklaşmaya başladım konudan. Şimdi anne olmak istemenin veya çocuk sahibi anne baba, çocuk sahibi olmak istemenin bence doğru, sağlıklı yanları var. Yani sağlıklı sebepler var çocuk istemek için. Bir de toksik, sağlıksız taraflar ve kararlar var çocuk istemek için, düşünceler var. Ben ne yapmak istemediğimden çocuk sahibi olmayı erteliyorum. Ondan bahsederek başlayayım. Yıllar önce YouTube'da içerik çekerken, belki ilk içeriklerimden birinde kız çocuk istemediğimi, erkek çocuk istediğimi söylemiştim. Çok saf bir şekilde. Hani ya kimse bana şimdi ayak yapmasın. Herkesin bir tercihi vardır. Sağlıklı olsun, tamam. Belki bu arada sağlıklı olsun demek de bir aslında iyi bir şey değilmiş. Bunu da öğrendim. Son birkaç senede neden olduğunu birazdan anlatırım. Ama hani vardır ya, kalbimden geçen bir şey vardır. Neden olduğunu boş ver, vardır. Benim de erkek. Neden benimki erkek olsun diyordum. Şu an bu arada o kadar değil ama benim annemle çok kolay bir ilişkim olmadı. Ve anne kız ilişkisi beni çok korkutuyor. Dolayısıyla kızım olursa annemle yaşadığım şeyleri tekrar yaşamaktan çok korkuyorum. Yani çünkü onun için de çok zordu, benim için de çok zordu. Ve iyileştirmek hala çok zaman aldı, hala zaman almaya devam ediyor ve evet, çok çok yakın olamadık biz. Yakınız ama çok yakın olamadık. Olunca çünkü olmuyor gibi bir şey var. Bilmiyorum. O hayattaki bir dersiniz, onun da dersi, benim de dersim bu konu. Dolayısıyla ben kafamda derim ki, ha, kız annesi olunca bu sorun oluyor. Anne kız olunca sorun oluyor. Erkek olursa benle sorun olmaz. Beni çok sever. Tartışmayız. Ve erkek olsun o yüzden gibi bir kafamda kurgu vardı. Bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış fark etmez ama asıl söyleyeceğim şey, O zaman ben bunu söylerken bütün bu saflığımla, açık laflarımla bunu konuştum internette. Sonra bir linç yedim arkadaşlar. Tabii ki internette içerik üreten her canlı bir gün linç yiyecektir, bu kesindir. İlk linçlerimden bir tanesiydi ve aklımı kaçırmıştı. Ya nelerdendi? Ataerkil kadın düşmanı. Halbuki yani alakası yok. Şimdi ise biraz daha kendi üzerime çalışmış yerimden baktığımda kız olmasından korkmuyorum. Ama genel olarak çocuk sahibi olmak korkutucu geliyor bana. Her halükarda yani. Çünkü bir yandan hayatın daha gerçek yüzleriyle tanıştım son birkaç yılda ve çocuk sahibi olan arkadaşlarım oldu. Onlardan da çok şey gördüm. Benim için çocuk sahibi o yüzden olmanın, olmak istemenin birinci sağlıksız yanı, kendi ebeveynlerinle kuramadığın bir ilişkiyi çocuğunla kurmak istemek. Bunu istemek anormal değil. Hatta bayağı normal, bence çoğu insanın istediği bir şeydir bu. Ama bunu istediğinin farkında değilsen ve bunu bir beklenti haline getirirsen, yani ben çocuk yapacağım ve çocuğumla ilişkim kendi ebeveynlerimle olduğundan daha iyi olacak ve çok iyi anlaşacağız biz gibi bir beklenti yaratırsan, o beklentin karşılanmayabilir ve bu beklentin karşılanmadığında, çocuğunla ilişkin bu beklentin olmadığındaki olasılıktan daha da yaralı bir hale gelebilir. Çünkü Kinder sürpriz, yani çocuğun nasıl biri çıkacağı hakkında hiçbirimizin hiçbir fikri yok. Evet, tabii ki yetiştirme yolları var, büyütme, sevgi gösterme var var var. Ama bir yandan da tamamen kendi halinde bir insan geliyor dünyaya ve kendi kararlarını verecek. Kendi karakteri olacak. Seni belki isteyecek, belki istemeyecek. Yani bence çocuktan kendinize de çocuk olarak bakın. Çünkü biz de hepimiz birer çocuktuk. Annelerimiz de birer çocuktu ve sonra kendi çocukları oldu. Anne ve babasına bir şey borçlu olduğunu, gerek ilişki, gerek bakım, gerek herhangi bir şey, borçlu olduğu hissiyatı veya bu beklenti yüklenmemeli çocuğa diye düşünüyorum. Çünkü o çocuğu dünyaya getirmeye sen karar verdin ve o çocuk kendi bir birey olduğunda nasıl bir birey olduğundan memnun olmayabilirsin, ama bu senin sorunun, çocuğun sorunu değil. O yüzden çocuk yapmadan önce, şu an hala üzerine çalıştığım bir konu çünkü bu korkutucu bir şey bence de yani. Bir gün çocuğun büyüdüğünde, 18 yaşına geldiği zaman bir daha seni hayatı boyunca görmek istemeyebilir. Bu bir gerçek, bu olabilir yani. Tabii ki başka türlü senaryolar da olabilir. En yakın arkadaş da olabilirsiniz veya sağlıklı bir şeyiniz de olabilir veya aşırı toksik birbirinize bağımlı da olabilirsiniz. Bir sürü ihtimal var çocuğunla olabilecek. Ama hani bu beklentiyle çocuk yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden çalışmalarım devam ediyor bu konuda. Çünkü böyle bir benim de arzum var yani. Sahip olmadığım ilişkiyi yaratmak, sanki benim elimdeymiş gibi böyle bir şey. Hani tabii ki elimden gelen bir şeyler var ama bir yerden sonrası da iki taraflı bir ilişki. Bu karşı tarafın kararı. İkinci toksik veya sağlıksız çocuk isteme sebebi, anne ve babana, yani kendi ebeveynlerine, yani anne ve babaanne olacak, dede olacak kişilere bir şey kanıtlama ihtiyacı. Ya, yani göstermek için, belki onlarla inatlaştığından, belki ben sizin gibi olmayacağım diye göstermek için veya çocuk yapacağım ve sizden kopacağım, kendi ailem olacak gibi düşünceler. Bir inatlaşma, bir kanıtlama ihtiyacı kendi ebeveynlerine bence iyi bir neden değil çocuk sahibi olmak için. Herhangi bir sebeple ilişkine iyi geleceğini düşündüğün için çocuk yapmak. Bu en çok bilinen sebep zaten ve en yapılmaması gerektiğini biliyoruz bunu sanırım artık hepimiz. İlişkinizde bir sorun varsa çocuk yaparak o ilişkiyi iyileştiremezsiniz. Tam tersi, çocuk yaparak o ilişkiyi daha da üzerine yük bindirirsiniz. Yapmayın etmeyin ne olursunuz. Önce ilişkinizin temelleri sağlam olsun, sonra bir çocuk gelsin. Çünkü çocuk gerçekten hayatı alt üst ediyor ve alt üst olduğunda siz sağlam durabilmeniz gerekiyor bir çift olarak, anne baba olarak. Bir çocuk için sağlıklı olması gerekiyor anne babasının arasındaki ilişkinin, yoksa neden bu bir tane daha yaralı çocuk getirelim dünyaya, bir insan daha yaralı olsun ve başkalarını yaralasın. Yaralı olan yaralar çünkü. Tabii ki çocuklarımızı pamuklar içinde büyütüp sonsuz her şeyden koruyamayız. Elbette kıracağız, elbette travmalar geçirecekler, her şey olacak ama hani biz en azından temel bildiğimiz şeyleri, görebildiğimiz şeyleri belirlersek, yani tamam, ilişkimde sağlamım, çocuk isteme sebebim kendi anne babamla ilgili değil vesaire gibi, o kadar daha çocuğun büyük travma geçirmelerini engelleriz. Engelleyebiliriz ya da elimizden geleni yapmış oluruz. Benim için en büyük şu an sebeplerden birine geliyoruz. Yapmamam gereken ama aklımın bir köşesinde dırdır eden bir sebep. Kendi anne ve babanız, yani dede ve babaanne ve anneanne, geç anneanne ve babaanne ve dede olmasınlar, torunlarıyla vakit geçirebilsinler, uzun yılları olsun, dede ve babaanne olmayı tadabilsinler veya belki sadece diye çocuk doğurmak. Benim için bu, yani bizim ailede çok fazla baskı olduğunu söyleyemem ama bir alttan var bir beklenti. İşte her bayramda çoğalarak artalım inşallah. Anneler gününüzü sizinle kutlarız inşallah. Bak sakal bıraktım, dede olmak için hazırım. Bilmem ne, zıvır zıvır. İşte onun çocuğu olmuş, bunun bebeği olmuş. Bak şurada da hamileymiş gibi gibi. Alttan şeyler var hani böyle direkt. Belki direkt olsa daha rahat ederim bu arada. Direkt hani konuşabilsek bu konuyu belki çok daha kolay olur ama. Böyle alttan bir baskı var ve bu ben de çocuk istediğim için yani şey biri olsam asla çocuk istemiyorum diyebiliyorsam belki bunları laps diye kapak kapatabilirim üstüne. Kapıyı kapatabilirim bu alttan gelen mesajlara şey yapabilirim. Direkt susun diyebilirim. Ama diyemiyorum çünkü bir adam ben de bilmiyorum istiyorum ama şu an değil ve ha ha ha o zaman ne komik he. O da mı doğurmuş ha ha işte biz de doğurmadık ha ha. Böyle şeyler yapmak zorunda kalıyorum. Zorunda değilim tabii ki bir şey yapmak zorunda değilim ama böyle bir baskı var ve ben de istiyorum hani hem doğmamış tanımadığım çocuğum için umarım böyle olacaktır ya eminim. Onun istiyorum ki dedesiyle anneannesiyle bir ilişkisi olsun. Babaannesiyle dedesiyle bir ilişkisi olsun ama bir yandan da hayır yani bunun için çocuk yapamayacağım. Bunun için çocuk yapmak saçma sapan bir sebep. Ben hazır değilsem şu anda hani bu ancak bir bonus olabilir çocuk yaptığında bunun da olması. Bu çocuk yapmak için bir sebep olamaz. Çünkü ben şu an hazır değilim. Ve ben hazır değilsem ve ona rağmen sırf bu sebeple çocuk yaparsam yıllarca belki sinir olacağım. Bana bu yüzden çocuk yaptırdınız ve ben hazır değilken çocuk yaptım diye belki. Daha fazla anne babama sinir olmak için sebebe ihtiyacım yok. Teşekkürler. Yine çocuk yapmak için iyi olmayan bir sebep dışarıdan gelen baskı, toplumsal baskı, aileden gelen baskı, arkadaşlarınızdan. Belki tüm arkadaşlarınız doğurdu. Şimdi sana sıra geldi. Sıra sana geldi diyorlar belki. Veya aileden bir baskı var alttan veya direkt. Veya toplumda mesela Instagram'da bana gelen hamile misin, hamile misin yorumları. Arkadaşlar göbeğim var yani gerçekten buna sinirleniyordum. Can da dedi ki bu konuyu buraya sokuşturayım. Benim arkadaşlar vücut tipim elma tamam mı? Bunu lisedeyken falan öğrendim. Elma yani bacakların daha ince, orta gövde daha yağlı. Böyle hayatım boyunca böyleydi bu. Dolayısıyla göbeğim ne kadar kilo alırsam alayım, verirsem vereyim fark etmez. Her zaman bir göbeğim var. Hamile arkadaşlarımı gördükçe de anlıyorum ki bu göbek hamile göbeğine benzemiyor. Yani bu bildiğiniz alt göbek yağ yani. Hamilelerin göbekleri farklı oluyor. Bunu kesinlikle gördüm. Hani daha bir aylıkken bile farklı oluyor ya da işte 2-3 ne zaman gözüküyorsa karnın farklı oluyor şekli. O yüzden anlayan anlar diye düşünüyorum ama bizim toplumumuzda, milletimizde, dünyada en ufak bir karnı düz olmayan, sopa gibi olmayan görünce hamile misin de deniyor. Ben de bunu her seferinde sinir oluyorum tamam mı? Yani abi göbeğin var diyorsun yani tamam. Okey göbeğim var hani bu bir konu olmasın artık diye sinirleniyorum. Can da diyor ki bana ben bunu bu kadar sinirlendiğim için. Eğer bunu değiştirmek istiyorsan, çünkü ben kavga etmeye geçiyorum direkt. Yani hayır, öyle diyemezsiniz, kadınlara bunu soramazsınız falanına geçiyorum. Can da diyor ki eğer bunu gerçekten değiştirmek istiyorsan, yani bu algıyı bir kadının ya göbeği karnı düzdür ya da hamiledir. Ve tek iki ihtimal budur. Ve kadın böyle olmalıdır. Ve düşüncelerimiz ve fikirlerimiz direkt karnı olan bir kadın, göbeği olan bir kadın gördüğünde hamile olma ihtimalini düşünür. Bu yanlış diyorsan eğer göbeği olan kadın imajını yaymak sorumluluğunu alacaksın o zaman. Yani bunu normal bir şey olduğunu göstereceksin. Ama demesi kolay yapması zor Can Bey zor ya kolaysa siz yapın erkekler çok biliyorsunuz. Ah. Tetikliyor yani yorumlar seni her seferinde. Bir kere zaten göbeğin olması bir kadın olarak hayatın boyunca aldığın bir yorumdur. Muhtemelen eğer böyleysen sen de. Bir de üzerine Hamile misin? Ama ben çok istediğim için sordum. Ama ben senin hamile kalmanı çok istiyorum. İstemen. Lütfen hamile kalmamı isteme. İstiyorsan kendi içinden iste. Nasıl, bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Dedikodusunu yaparsanız birini. Herkes biraz az çok dedikodu yapıyordur hayatında. Kendi evinde yine konuş. Yine konuş. Arkadaşına Ece keşke hamile kal, çocuğu olsa ne tatlı olur vesaire de. Ama bana söyleme. Çünkü benim kafamdan ne geçtiğini bilmiyorsun. Bugün çocuk istemiyorum ve bunu bu podcast'ta söylüyorum. Ama bir yıl sonra istiyor olabilirim ve yapamıyor olabilirim ve duymak istemiyor olabilirim. Konuşmaya hazır olmayabilirim. Çocuk hiç istemiyor olabilirim. Vazgeçmiş olabilirim. Bilmiyorum. Birçok şey olmuş olabilir. Çok hassas bir konu. Kadın hazırsa bu konuyla ilgili konuşmaya sana söyler, konuşur zaten. Senin ona sormana gerek yok. Bak ben şimdi bu konuda konuşmaya hazırım. Bu tarz şeylerde konuşabiliyorum. Ama bu demek değildir ki göbeğimi gördüğünüzde hamile misin sorusunu duymaktan artık tetiklenmiyorum veya hazırım. Daha iyiyim bu konuda bunu yönetmekte. Çünkü şu oluyor. Yeni stratejim bu. Eğer size de göbeğin var, hamile misin sorusu geliyorsa buna gerçekten yumuşak, şakalı bir yerden yaklaşmak. Yo, göbeğim gibi yani. Hani benim göbeğim olması garip değil. Benim göbeğim çok normal. Benim göbeğim çok normal. Senin nasıl aklına geldi ya bunun hamilelik olabileceği? Yani göbeğim olması daha normal hamile olma ihtimalimden. Bu yani bir bunun araştırılması yapılsa kanıtlayabilirim. Hani dünyada göbeği olan kadınları saysak ve kaçı hamile, kaçı değil ve sadece göbeği var desek çoğunluğunun sadece göbeği var. Normal bir şey yani aslında bu göbeğin olması. Çok normal bir şey. Ama göstermediğimiz ve bunu normal bir şey gibi konuşmadığımız ve sürekli kendimiz de utandığımız, utanmak suçumuz değil yani, toplum bize bunu böyle yükledi, ne yapalım ya, ne yapalım yani, uğraşıyoruz tamam, barışmaya çalışıyoruz vücudumuzla, ama benim kendime görev edindiğim şeylerden bir tanesi bu sorulara cevap verirken göbeği normalleştirmek. Her göbek hamilelik değildir. Bunu sormak çok garip. Ne? Yaklaşımım bu soruya. Başka çocuk sahip olmak istemek için sağlıklı olmayan bir sebep, içindeki duygusal boşluğu doldurmak için çocuk istemek. Başka bir sebep, kişisel tatminsizlik, hayattaki tatminsizliğin sebebiyle çocuk istemek. Bir çocuk yapmanın hayatına otomatik olarak bir tatminlik ya da işte bir hayat amacı hissi getirecek olmasını ummak çok güvenilir bir düşünce şekli değil. Böyle olduğunu söyleyen kadınlar var kesinlikle. Bunların sesini bugüne kadar daha çok duymuştuk. Ay, çocuk ol, çocuk yaptım ve çocuk benim hayatımın anlamı oldu. Ben bunun için dünyaya gelmişim falan diyen çok kadın vardı. 2020'lere kadar. Ama son birkaç yıldır, belki 10 yıldır, 5 yıldır neyse. Öbür tarafın da sesini duyuyoruz ve bu beni çok mutlu ediyor ve bir yandan rahatlatıyor. Bir yandan korkutuyor da, açıkçası yalan yok. Ama gerçeği bilmek daha tercih ederim. Safsalak girmektense bir işin içine. Anne olduktan sonra bırak tatminliği ve bir hayat amacı bulmayı, aksine kendilerini tamamen kaybettiğini söyleyen, amacını kaybeden, kendini kaybeden, kayıp hisseden, kaybolmuş hisseden, kendini tanıyamadığını söyleyen çok fazla kadın var. Ve bu çok normal bir şey. O yüzden ben çocuk doğuracağım ve hayatımın anlamını ve amacını bu çocukla bulacağım demek çok sağlıksız ve güvenilmez bir düşünce. Olursa ne güzel. Yani yine şey, dede anne meselesi gibi. Tamam, olursa ne güzel, onlar uzun süre dede ve anneanne olabilirlerse çok güzel, ama onun için çocuk yapma. Kontrol etme ihtiyacı yüzünden çocuk yap. Bak, bunu belki kendine itiraf etmek çok kolay değildir. Yani bunu kendine itiraf edebiliyorsan zaten bu yüzden çocuk yapmazsın gibi düşünüyorum, ama bir ilişki veya bir partnerinle ilişkin üzerinden bir güç sahibi olmak için, tüm ayrılıyorsunuzdur, ayrılmak istemiyorsunuzdur, çocuk yaparsın gibi. Böyle sadece kontrol sahibi, güç sahibi olabilmek için dünyaya bir çocuk getirmek o çocuk için büyük büyük büyük haksızlık. Evet, tamam, ama zor taraflarını konuştuk. Şimdi birazcık güzel taraflarından bahsedelim. Niye çocuk yapalım? Ne iyi bir... Tamam, bunların hepsi berbat fikirler ama zaman neden çocuk yapacağız yani? Hani hiçbiri bunların iyi bir neden değilse galiba çocuk yapmıyor muyuz acaba? Ne diyorsun? Diyor olabilirsiniz. Diyorum size. Hayır. İyi sebeplerim de var çocuk yapmak için. Podcast'ta kaydetmeye başlamadan önce Can'a sordum, dedim ki Can, çünkü Can'ın da bu arada baba olmak istediğini biliyorum, bu ilk konuştuğumuz şeylerden bir tanesiydi, ikimiz de anne baba olmak istiyoruz ama, yani istiyorum ama kategorisindeyiz biz. Dedi ki daha büyük bir hayat yaşayabilmek için. Al kalbimi al dedim ya, tamam. Yüzü al tamam, seninim. Zaten seninim ama bir daha seninim. Bu adam nasıl böyle şeyler söylüyor gerçekten anlamıyorum. Daha büyük bir hayat yaşayabilmek için. Evet. Ne demek bu? Sonra anlat dedim, anlatamadı. Orada kaldı ama yeterliydi. Ben anladım. Ben şöyle anladım. Hayatta varoluşumuzun bize getirdiği bazı imkanlar var. Çocuk yapabilmek gibi. Gezebilen, dünyayı gezebilmek gibi. Aşık olmak gibi. Bazı böyle hani yaşamın parçaları var. Her yaşamda olan, olabilme ihtimali olan ya da diyeyim. Çocuk sahibi olmak da bunlardan biri. Majör parçalarından bir tanesi insan olmanın. Ve onu tatmak istiyoruz. Yani nasıl bir şeymiş bir anne baba olma deneyimi, nasıl bir şey? Bizi nasıl büyütecek, bize neler öğretecek, hayatı nasıl genişletecek, nasıl yeni perspektifler katacak bize? Hayatımızı nasıl genişletecek? Bazı şeyleri daraltacak hayatımızda ama daha çok genişletecek hayatı bence çocuk sahibi olmak. Bu güzel bir sebep. Daha büyük bir hayat yaşamak için. Bu arada daha büyük bir hayat yaşamak için bazıları tam yine aynı sebepten dolayı çocuk yapmak istemediğini söyleyebilir. Yani çocuk yapmak istemiyorum çünkü işte daha özgür olmak istiyorum. Daha işte bungee jumping yapabilmek istiyorum. Uçak kullanabilmek istiyorum. Hiç kimseye bağlı olmadan istediğim yere istediğim zaman gidebilmek istiyorum gibi. O senin için büyük bir hayat, o da olabilir ama bizim büyük hayat anlayışımızda bu var ve bu anlayışta birleştiğimiz için de çok şanslı hissediyorum. Duygusal olarak hazır hissetmek. Yani evet, tam ben şu an ilişkimde tamım, kendimle tamım ve içimde verecek bir sevgi var. Verebileceğim zamanım var, verebilirim yani kendimden dediğin bir yer varsa hayatında, o nokta iyi bir yer olabilir çocuk yapmak için, iyi bir sebep olabilir. Sevgi dolu bir aile yaratmak istemek. Bu önceki sebeplerden farklı. Çünkü öncekilerde ne demiştik? Karşılıklı bir ilişkimiz olsun, çok yakın olalım işte. Benim içimdeki sevgiyi, boşluğunu doldursun gibi bir şey beklemiştik çocuktan. Bu ondan farklı. Bu ben sevgi vermek istiyorum. Ben sevgi dolu bir destekleyici bir ortam yaratmak istiyorum çocuğa, bir çocuğa. Ve ona ait olduğunu hissettirmek istiyorum. Bu benim yapabileceğim şeyler. Ondan bir beklentim yok. Ben kendim bunları yapmak istiyorum. İyi bir sebep. Gelişmek istemek, kişisel gelişim istemek. Yani çünkü herhalde ebeveyn olmaktan daha fazla insanı büyüten bir şey yoktur. Daha büyük bir challenge bilmiyorum. Çok zor bir şey çünkü. Helal olsun. Değerlerini aşılamak, sevgiyi vermek. Belki hani aile gelenekleriniz olabilir. Bunu bir sonraki jenerasyona vermek istiyor olabilirsin. Öğrendiklerini paylaşmak istiyor olabilirsin. Değerlerini paylaşmak ve bir sonraki jenerasyona devam ettirmek istiyor olabilirsin. Bunlar güzel şeyler bence. Ama tabii öyle anlayabilir yani. Tam tersi de çıkabilir çocuk. Belki sen aşırı geleneksel birisin ve çocuk tamamen bunları reddedecek. Bu da olabilir ama beklentisiz sadece vermeye odaklanırsan gene iyi bir sebep olabilir bu da bence. Sebepler bu şekilde yani aşağı yukarı kafamda. Bir adım ileriye gidelim. Hadi çocuk sahibi olduk diyelim. Artısı neler bunun? Eksisi neler? Ve çocuk sahibi olmamanın artısı neler, eksisi neler? Çocuk sahibi olmakla başlayalım bu sefer, öyle devam edelim. Çocuk sahibi olduğun zaman neler oluyor? Ne diyorlar insanlar, çocuk sahibi olanlar? Müthiş bir neşe geliyor hayatına. Mutluluk geliyor. Bir küçük bebeğin gözlerinin önünde büyüyor olması inanılmaz bir mutluluk getiriyor hayatına. Koşulsuz sevgiyi tadıyorsun gerçekten bir canlıyı. Belki ben şu an bunu sufleyle yaşadığımı düşünüyorum köpeğimle ama çocukta nasıl olur gerçekten bilemiyorum. Çünkü ben gerçekten sufleyi ben doğurdum diye düşünüyorum. Yani herhalde sezaryenle falan doğurdum çünkü hatırlamıyorum ama doğurmuş olmam lazım gibi diye düşünüyorum sufle için. Ama gerçekten kendi çocuğun olduğu zaman eminim bu çok daha güçlü ve anlamlı geliyordur, bu koşulsuz sevgi. Büyümek, gelişmek, bunlar güzel şeyler. Çocuk olduktan sonra bunları konuştuk. Daha verici olabilmek, bencil olmamak, karakterinin gelişmesi, güzel şeyler çocukla beraber olan. Bilmiyorum başka ne var güzel olan. Ha, belki hayatında çoğalmış olmak, yani daha kalabalık olma hissi, beraber bir şeyler yapma hissi, yalnız olmama hissi güzel olabilir. Güzel. Şimdi eksilerine geçelim çünkü şu an benim kafamda eksiler Bağırıyor bir yandan. Hayatın tamamen değişiyor. Alıştığın tüm hayat tarzına bay bay diyorsun. Rutinlerin, hobilerin, sosyal hayatın bir anda kapı dışarı oluyor. Ve inanılmaz bir ebeveyn olma sorumluluklarıyla karşılaşıyorsun. Tabii ki çok da yani bunu kimi anne baba daha çok hayatlarını çocuğun etrafında döndürüyorlar. Kimi anne baba daha çok çocuğu kendi hayatlarına entegre ediyorlar. Ama her halükarda çocuk ciddi bir şeyler değiştiriyor hayatınızda, bu kesin. Ve ben şu anda atıyorum sabah yavaş sabah rutinlerimi den vazgeçmeye hazır mıyım bilmiyorum yani. Geçen gün bir tane reel paylaştım Instagram'a, işte sabah yavaş yavaş sabah rutinim diye Bali'de. Bavulumu toplayıp Bali'ye gidip 2 saatlik meditasyon, yoga yaptığım, limonlu suyumu içtiğim sabah rutinime hay bay bay demek istiyor muyum emin değilim. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum sonra. Bir noktadan sonra çocuklarım büyüyor. Mesela şu anda ben annem ve babamın bize karşı hiçbir sorumlulukları yok. Ve hayatlarını istedikleri gibi yaşayabiliyorlar, gezebiliyorlar, edebiliyorlar. Hani bir yandan da ne kadar çabuk çocuk yaparsan o ikinci bahar kısmı daha o kadar daha çabuk oluyor. Yoksa atıyorum 75 yaşından sonra da o dönem gelebilir. O çok sonra, hani o saatten sonra hayatını rahat rahat yaşayabilir misin? Emekliliğini yaşayabilir misin? Gibi gibi gibi sorular da geliyor aklıma. Neyse. Çok düşünmemek lazım. Çok düşünmemek lazım bir yandan. Çok düşünüyorum. Devam. Finansal sorumluluk. Yani Sufli'nin bu son durumundan sonra bile gördüm ki köpek bile ne kadar büyük bir finansal sorumluluk. Çocuk. Çocuk. Ah. Hayal bile edemiyorum şu anda. Ve o yüzden de yine bir sürü şeyden vazgeçmen gerekiyor. Çocuğu önceliklendirmek istediğin için. Eminim bunlara o noktada çocuğun için harcama yaparken böyle gelmiyordur kulağa, ama şu anda benim durduğum yerden bakınca daha bencil hissediyorum bu konuda hala. Ama bir yandan da şey diyen bir insan olmayacağıma eminim. Ha işte çocuk oldu o yüzden şu tatile gidemedim. Çocuk oldu o yüzden şu istedik kıyafetleri alamadım. Çocuk oldu o yüzden şu evde oturamadım diyeceğimi zannetmiyorum. Çocuğu suçlamam öyle bir şey için kesinlikle. Ama birazcık daha kendimi şımartsam iyi olur. Çocuk olana kadar diye düşünüyorum. Zaman, yani zamanını ne kadar aldığı çocuğun ve dolayısıyla kişisel zamanından ne kadar alıyor, kariyerinden ne kadar zaman alıyor, diğer ilişkilerinden ne kadar zaman alıyor. Bunlar hepsi değişecek. Duygusal olarak çıldırıyor olabilirsin çocuk olduktan sonra. Bunu kendi arkadaşlarımda da çok görüyorum. Yani hem uykusuzluk olsun ilk başlarda veya çocuk bir denkleme bir problem daha katıyor. Dolayısıyla her şey hayatta daha komplikeleşiyor. Dolayısıyla daha çok duygusal zorluklar yaşayabiliyorsun. Gerek eşinle ilişkinde, gerek kendinle ilişkinde, gerek ebeveynlerine belki ilişkinde, dede ve babaanne karışacak işine vesaire falan. Ben en çok ondan korkuyorum mesela bir yandan da. Çünkü ben şeyden hiç hoşlanmam. Şunu yapman gerekiyor, bunu yapman gerekiyor. Böyle olmalısın. Hani bana ne yapacağımı söyleme. Ben kendim karar vereceğim tarzı bir insanım. Bu yüzden de annemle babamla çok çatışmış olabilirim zamanında ve hala bazen. Dolayısıyla bu çocuk, kendi çocuğum o denkleme girdiği zaman ona karşı da böyle olmak isteyeceğim muhtemelen ve çocuk konusunda herkesin bir fikri var. O beni çıldırtır ve gerçekten duygusal olarak çok zorlar diye düşünüyorum. Bu benim için bir eksi. Uykusuzluk yine dediğim gibi bir eksi. Ve özgürlüğün kısıtlanması. Yani biz iki tane köpekle bile çok kısıtlanıyoruz, yani ne kadar kısıtlanıyoruz. Seyahat ederken zorlanıyoruz. Başka bir yere taşınmak isterken gene denklemde bir parça daha oluyor. Çocukla bu tabii ki bunun 10 katı belki zorlayacak. Evet, artılarımız, eksilerimiz bunlar. Dediğim gibi tüm bunlara baktığımda bile çocuk istiyorum. Artık bence hani bir önceki jenerasyon, annem 28 yaşında ve kardeşim de 32 yaşında doğurmuş. Bence bunun yaşlar biraz daha ileriye atıldı. Çünkü bir yandan da şu var, geçen günlerde TikTok'ta mı gördüm? 20'lerinde zamanın çok var, özgürlüğün çok var ama paran çok yok. 30'larındaysa eğer çocuk yapmazsan hepsi devam ediyor, artı paran var. Daha çok paran var ya da diyeyim, daha ekonomik olarak daha özgürsün 20'lerine göre. Dolayısıyla 30'larımda da birazcık bunu çocuk olmadan yaşamak istiyorum. Ama bu hayatta da bir çocuk annesi olmak, anneliği tatmak, çocuk yetiştirmek ben istiyorum. Bu şey laflarına sinir oluyorum. İşte kadın olmak, çocuk yapmak istemek demek. Kadın olmanın anlamı çocuk yapmaya. Hadi be, hadi be. Yok öyle bir şey. Deli oluyorum buna. Niye baba olmak değil? Niye baba olmak değil? Yani çünkü baba olmasa ben kendime çocuk doğuramıyorum yani. Onun da bir parçası gerekiyor ya. Niye erkek olmanın amacı çocuk doğurmak değil yani? Sinir oluyorum böyle şeylere de, ama sinir olmamak lazım bunlara. Bunları yavaş yavaş sakinlikle konuşmak lazım. Kendinde değişimi başlatmak lazım. Örnek olmak lazım. Ben de diyorum ki ben şu anda kimseyi yargılamam. Kendimi de yargılatmam. Bu bölümde biraz şeylik var bende. Divalık var, fark ettiniz mi? Bilmiyorum, bugün böyle bir moddayım. Ne istiyorsanız onu yapın, öyle yaşayın. Ama o yaptığınız şeyin kendi isteğiniz olduğuna emin olun. Kendiniz için yaşıyorsunuz, başka hiç kimse için değil. Eğer bu hayatınızı kendiniz için büyütmek, genç yaşamak, çocuk yapmaksa çocuk yapın. Sonra çocuk yapmaksa sonra çocuk yapın. Hiç çocuk yapmak değilse hiç çocuk yapmayın. Ama kendiniz için yapın, kendiniz için yapmayın, kendiniz için yaşayın. Yoksa hayatı kendine insanlar zindan ediyorlar. Ve sonra da etraflarını suçluyorlar. Bunu yapanlardan olmayın. Eğer bu konuda karar verebilme özgürlüğünüz varsa, bazı insanların o da yok, İyi karar verin. Kendinize dürüst olun. Çok büyük bir şey çocuk sahibi olmak. Bir yandan da çok da düşünmeyin, olacağı zaman olur diyerek bu bölümü bitiriyorum. Beni Instagram'da ve TikTok'ta @ecetarget olarak bulabilirsiniz. Benimle yoga, meditasyon yapmak isterseniz online platformum ve app'imiz, uygulamamız Flow Studio'yu indirebilirsiniz veya web sitesine girebilirsiniz. Derslerimizi inceleyebilirsiniz, üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Eğer kartlarımı almak isterseniz sadece İngilizcesi kaldı ve Türkiye'de bitti. Ama başka yerlerde yaşayanlardansanız takipçilerim arasında thisisesa.com'dan kart destemi de satın alabilirsiniz. Yine kişisel gelişiminize, yolculuğunuza yardımcı olması için Destenin app'i de parmaklarımı birbirine geçirdim. Bu yaz umarım çıkıyordur. İnşallah. Kısmetse. alın yazımda varsa. Bakalım. Bu bölümün sponsoru Hayvel'e tekrar teşekkürler. Eğer terapi seanslarına başlamak isterseniz benim kodumu kullanmayı unutmayın. Yoldayız 10. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız. Geliyoruz.